Bitmeyen Kavga. John Steinbeck.
Ayrım 29.
Jim yine yattı. Öyle. Geçen gün ayaklarını kullanırken gördüm onu. İyi ama durum pek kötü galiba, berbat. Öyle. O yazı işleri müdürü epey uğraşmış yazısı için. Paralı yabancı ajanlar. Minneapolis'te doğmuş olan ben yani. Büyük babam da Balran Savaşı'nda dövüşmüştü üstelik. Üzerine ateş etmeye başlanana kadar savaşta olduğunu fark etmediğini söylerdi. Sen ise Hoover yönetimi kadar yabancısın. Bu iş hep böyledir Jim. Ancak Mac son tütününü de çıkardı. Durum sıkışıyor Jim. Sam o yangını çıkarmayacaktı. Ama sen bildiğini yapmasını söyledin. Biliyorum. Ambarın yakılmasına kızmıştım. Peki şimdi ne yapacağız? Yolumuzda ilerleyeceğiz. O arabaları çıkartıp grev kırıcıların üstüne yürüyeceğiz. Dövüşebildiğimiz sürece dövüşeceğiz. Sonra da olanak bulursak kaçacağız. Korkuyor musun Jim? Hayır. Durum sıkışıyor Jim. Hissediyorum bunu. Mac sandıktan kalkıp şilteye oturdu. Belki de uykum vardı ondan. Kasabadan dönerken her ağacın altında beni bekleyen herifler var sandım. Öyle korkuyorum ki bir sıçan görsem yüreğim ağzıma gelecek neredeyse. Hepiniz çok yoruldunuz dedeciğim. Yaralanmasaydım belki de ben sizlere yardımcı olabilirdim. Oysa şimdi böyle yatıp sizlere engel oluyorum. Bok engel oluyorsun. Ne zaman moralim alçalacak olsa bana güç veriyorsun sen. Bu sabah da güce ihtiyacım var. Bulabilsem bir içki içerdim hani. Bir şeyler yersen kendini toparlarsın. Harry Nilsson'a yazıp durumumuzu anlattım. Yardıma ve malzemeye ihtiyacımız olduğunu söyledim. Ama korkarım çok geç artık. Mac garip garip baktı Jim'e. Dinle Jim, dün gece Dick'i buldum. İyi dinle. İlk geldiğimiz geceyi hatırlıyor musun? Elbette. Köprüde sola dönüp ormana girmiştik hani. Tamam. İyi dinle şimdi. Ortalık karışır da birbirimizden ayrılırsak o köprüye git. Altına gir ve kasabanın aksi tarafındaki kemerin içine gir. Orada ölü yapraklardan bir yığın göreceksin. Yaprakları kenara çek. Altında derin bir çukur vardır. İçeri gir ve yaprakları yine üstüne çek. 5 metre kadar uzunluğunda mağaramsı bir yer. Dick oraya battaniye ile konser ve yiyecek taşıyor şimdi. Bize bombalı bir saldırıya geçecek olurlarsa oraya gidip birkaç gün bekle beni. Gelmezsem başıma bir şey gelmiş demektir. O zaman dönersin. Buralardan çıkana kadar yalnız geceleri yolculuk edersin. Dün akşam öldürülen herifi bize yüklemezlerse 6 aydan daha fazla ceza gerektirecek bir suçumuzu bulamazlar. Bunu da yapacaklarını sanmam. Kendileri için kötü bir reklam olur yoksa. Sonra Joy'un o pencereden açılan ateş sonunda öldüğü ortaya çıkar ki bu da işlerine gelmez. Dediklerimi anladın mı Jim? Oraya gidip 1-2 gün beni bekle. Seni orada bulacaklarını sanmam. Sen benden bir şey saklıyorsun Mac dedi Jim. Bir şey sakladığım falan yok. Bu grevin sonunun yaklaştığını hissediyorum sadece. Yalnızca bir his. Dün gece bizimkilerden epey kalabalık bir grup kamptan kaçtı. Çoğunlukla evli ve çocuklu olanlar. London tamam. Yakında parti üyesi olacak. Ama şu anda diğerlerine zerre kadar güvenmiyorum. Öylesine gergin ki sinirleri neredeyse bizi bile bıçaklayıverecekler. Sen de epey sinirlisin Mac. Sakin ol biraz. Jim dizleri üstüne doğrulduktan sonra ağır ağır kalktı. Sanki sancısının sesini dinlermiş gibi başını yana çekti. Mac korkuyla bakıyordu gence. Omzum biraz küçük gibi ama kendimi çok iyi hissediyorum dedi Jim. Başım bile dönmüyor artık. Bugün dolaşabilirim sanırım. O sargının değiştirilmesi gerekli. Öyle. Doktor geldi mi? Gelmedi. Yakalandı sanırım. İyi adamdı. Neden adamdı diyorsun? Umarım başına bir şey gelmemiştir. Belki de yalnızca pestilini çıkarıncaya kadar dövmüşlerdir. Ancak bizimkilerden o kadar çoğu birdenbire gözden kaybolurlar ve bir daha görünmezler ki. Çok iyi etkiliyorsun insanı doğrusu. Farkındayım. Buna dayanabileceğini sanmasaydım ağzımı bile açmazdım. İçimi dökünce biraz rahatladım işte. Canım öylesine kahve çekiyor ki hiç utanmadan hüngür hüngür ağlayacağım neredeyse. Kentteyken ne kadar çok kahve içerdik değil mi? İsteseydik arka arkaya 3 fincan içerdik hem de. İstediğimiz kadar içerdik. Biraz kahve sana fena gelmezdi sanırım dedi Jim sert bir sesle. Şimdi biraz toparlan artık. Neredeyse kendine acımaya başlayacaksın. Mac'in yüzü kısıldı. Pekala evlat. Tamam geçti işte. Dışarı çıkmak istiyorsun demek. Yürüyebilecek misin peki? Elbette. Söndür şu lambayı öyleyse. Gidip biraz etli fasulye yiyelim. Jim lambanın şişesini kaldırırken lamba gıcırdadı. Şafak mürekkep grisi gibi bir renkle doldu içeri. Jim çadır kanatlarını kaldırıp kenarlara bağladı. Burasını havalandıralım biraz. İçerisi çok pis kokuyor. Doğrusu hepimizin yıkanmaya ihtiyacımız var. Bir kova sıcak su bulmaya çalışacağım dedi Mac. Yemekten sonra biraz siliniriz. Şafak söküyordu. Ağaçlar doğudan gelen ışık altında hala kapkaraydılar. Doğuya doğru uçan bir karga sürüsü kara bir lekeydi. Ağaçların altı hala alacakaranlıktı. Toprak da sanki ışığı ağır ağır emmesi gerekirmiş gibi karaydı henüz. Nöbetçiler artık çevrelerini görebildikleri için yürümeyi bırakmışlardı. Elleri ceplerinde, yorgun tavırlarla bir arada duruyorlardı. Ceketleri boğazlarına kadar ilikliydi. İnsanların uyanık kalmaya çalıştıkları zamanlarda olduğu gibi alçak, tek düze seslerle konuşuyorlardı. Mac ile Jim ocaklara doğru giderlerken gruplardan birinin yanında durdular. Dün gece bir şey oldu mu diye sordu Mac. Konuşmalar birden kesildi. Adamlar yorgun, kanlı gözlerle baktılar Mac'e. Hiçbir şey olmadı ahbap. Frank gece çevrede dolaşanlar olduğunu hissettiğini söylüyordu şimdi. Ben de öyle bir duyguya kapıldım doğrusu ama hiçbir şey duymadık. İkimiz birlikte nöbet tutuyorduk. Mac'in kahkahası havayı deldi geçti sanki. Ben askerdeyken eğitimimi Texas'ta yaptım. Nöbete çıktığımda çevremde hep Almanca konuşan Almanlar duyardım. Adamlar da neşesizce güldüler. London bugün uyuyabileceğimizi söyledi dedi biri. Hele miden birkaç lokma yüzü görsün de dost doğru yatmaya gidiyorum ben. Ben de köpek gibi kenelenmişim sanki öyle kaşınıyorum ki. Hiç kene saldırısına uğramış köpek gördün mü? İnsanın seyrederken gülesi gelir. Neden ocak başına gelip biraz ısınmıyorsunuz diye sordu Mac. Biz de şimdi öyle yapalım diyorduk zaten. Ben Hera'ya gidiyorum Mac dedicim. Ocakların orada görüşürüz. Çadırların arasından geçerken her çadır karanlık bir mağaraydı sanki. Bazılarından horultular geliyor, bazılarının girişlerinde yüzüstü yatmış adamlar uykulu gözlerle sabaha bakıyorlardı. Jim yürürken bir kısmı dışarı çıkıp sırtlarını kamburlaştırdılar. Soğuğa karşı boyunlarını içeri çektiler. Jim yakınan bir kadının uykulu sesini işitti. ''Bu çöplükten kurtulmak istiyorum artık. Burada ne yapıyoruz sanki? Karnımda yumruk kadar iri bir şiş var. Kanser bu. Falcı 2 yıl önce kendime dikkat etmezsem kansere tutulacağımı söylemişti. Kanser tipi varmış bende. Toprağın üstünde yat, pislik ye, sonunda olacağı bu işte.'' Ne dediği anlaşılmayan bir homurtu kendisine karşılık verdi. Jim başka bir çadırın yanından geçerken dağınık saçlı bir kadın başı uzandı içeriden. ''Çabuk içeri gel yavrum, kocam gitti.'' ''Gelemem.'' dedi Jim. İki çadır ötede battaniyeleri üstünde diz çökmüş bir adam, ''Saatten haberin var mı ahbap?'' diye sordu. ''Saatim yok, 6'yı geçiyor olmalı.'' ''Kadının seni çağırdığını duydum. İyi ki girmedin içeri. Bu kampta grev kırıcılardan daha çok karışıklık çıkarmıştır o karı. Onu buradan kovmaları gerekli. Herkesi birbirine düşürüyor. Ateş yaktılar mı?'' ''Evet.'' dedi Jim. Çadır sıralarını geçti. 15 metre kadar ötede çadır bezinden 4 yanı kapalı bir perde vardı. İçinde bir çukurun üstüne 2 kalas uzatılmıştı. Kalasın üstünde 3 kişilik bir yer vardı. Jim kireç kaymağı kutusunu alıp salladı ama kutu boştu. Kalasın üzerine çömelmiş olan biri, ''Artık bir şeyler yapmam gerek.'' dedi. ''Doktor da hangi cehenneme gitti? Dünden beri hiçbir şey yaptığı yok.'' ''Biraz toprak atalım.'' dedi Jim. ''Yararlı olabilir.'' ''Benim işim değil bu. Doktorun bir şeyler yapması gerekli. Millet hastalanacak yoksa.'' Jim öfkelenmişti. ''Senin gibi eline hiçbir şey sürmek istemeyenlere hastalık az bile.'' Çukura ayağı ile biraz toprak attı. Ukalalığına da diyecek yok hani. Hele biraz yaşlan, o zaman görürsün Hanya'yı Konya'yı. Ben senin ne kadar tembel olduğunu şimdiden anladım. Hele bir pantolonumu kaldırayım da ben sana gününü gösteririm. O zaman anlarsın tembel kimmiş. Jim yere baktı. Seninle dövüşemem, omzumdan vuruldum ben. Dövüşemeyeceğini bildiğinden ağzını bozuyorsun demek. Siz boklu herifler yakında göreceksiniz. Jim sakinleşmeye çalıştı. ''Sana sövmek istememiştim bayım. Seninle dövüşmezdim zaten. Bizim birbirimize düşmemize gerek kalmadan yapacak çok işimiz var zaten. Şimdi adam gibi konuştun işte. İşim bitince biraz toprak atmak için sana yardım ederim. Bugün ne yapıyoruz? Bir bilgin var mı?'' ''Biz.'' diye başlarken söze sustu Jim. ''Hiç bilmiyorum doğrusu.'' dedi. ''London zamanı gelince söyler sanırım. London daha bir bok yapmadı.'' ''Hey, o kadar ortaya doğru gelme. Kalası kıracaksın. Kenara yanaş. London bir bok yapmadı daha. Şişine şişine dolaşıyor sadece. Bir bana ne dedi biliyor musun? London'ın çadırında sandık sandık mal varmış. Aklına ne gelirse. Konserve et, sardalye, şeftali kompostosu falan. Biz zavallı ırgatların yediklerimize elini bile sürmüyor. Yalan bu dedicim. Yine ukalalığa başladın öyle mi? Konserve tenekelerini görmeyen kalmamış. Yalan olduğunu sen nereden biliyorsun? O çadırdaydım ben. Yaralı olduğum için dün gece çadırında yatmama izin verdi. İçeride eski bir şilte ile iki boş sandıktan başka bir şey yok. Ben anlamam arkadaş. Herkes çadırın şeftali kompostosu ve sardalya balığı dolu olduğunu söylüyor. Hatta dün gece birkaç kişi çadırı basacaklardı. Jim umutsuzca güldü. Ah domuzlar, iyi bir adam bulur bulmaz didik didik ediyorsunuz herifi. İşte yine millete sövmeye başladın. Hele bir iyileş, o zaman dünyanın kaç bucak olduğunu anlarsın. Jim kalasının üzerinden kalktı. Blue Jean'in düğmelerini ilikleyip dışarı çıktı. Ocakların kısa bacalarından çıkan gri duman 10-15 metre yükseliyor, sonra mantar gibi yayılıyordu. Gün doğusu sararmıştı artık. Başının üstünde gökyüzünde mavimsi bir renge bürünmüştü. Çadırlardan insanlar hızlı adımlarla çıkıyorlardı. Kampın uyanış sessizliği şimdi ayak sesleriyle, konuşmalarla, hareketlerle yer değiştirmişti. Çadırlardan birinin önünde siyah saçlı bir kadın başını geri atmış duruyordu. Boğazı bembeyazdı. Kolunun uzun, alımlı hareketleriyle saçını tarıyordu. Jim yanından geçerken birmiş birmiş gülümseyip, "Günaydın," dedi. Saçlarını taramaya ara vermemişti. Jim durdu. "Hayır," dedi kadın. "Yalnızca günaydın dedim." "Bana kendimi iyi hissettirdin," dedi Jim. Kadının uzun beyaz boynuna, kesin çizgili çenesine baktı. "Günaydın bir kere daha," dedi. Kadının dudaklarının zevk dolu bir anlayışla kıvrıldığını gördü. Çadırın yanından geçerken dağınık saçlı baş yine dışarı uzandı. Kısık bir ses, "Gel içeri çabuk, kocam gitti," dedi. Jim kadına şöyle bir bakıp karşılık vermeden hızlı adımlarla uzaklaştı. İşçiler hurda ocakların başında toplanmışlar, ellerini ateşe tutuyorlar, sabırla büyük leğenlerdeki etli fasulyenin pişmesini bekliyorlardı. Jim bir su fıçısından bir teneke maşrabayla su alıp yüzünü, saçlarını ıslattı, ellerini ovuşturdu. Delikanlıyı gören Mac elinde bir yemek kutusuyla yanına geldi. "Kutuyu yıkadım," dedi. "Neyin var Jim, pek keyifli görünüyorsun." "Bir kadın gördüm." "Göremezsin, o kadar zaman geçmedi aradan. Yalnızca gördüm diyorum, saçlarını tarıyordu. Garip bir şey. Bir insan bazen çok doğal bir şey yaparken şahane bir görüntü oluşturuyor ve bu bir daha hiç aklından çıkmıyor. Eli yüzü düzgün bir kadın görsem ben de keçileri kaçırırdım," dedi Mac. Jim boş tenekeye baktı. Başını geriye atmıştı, saçlarını tarıyordu. Yüzünde garip bir gülümseme vardı. "Biliyor musun Mac, annem Katolik'ti. Babam kiliselerden bizim kadar nefret ettiğinden pazarları kiliseye gitmezdi. Ama hafta ortasında babam işteyken bazı bazı giderdi. Ben küçükken beni de alırdı yanına. İşte o kadının yüzündeki o gülümseme. Sana bunu o yüzden anlatıyorum işte. Kilisede bir Meryem Ana vardı. Onun o bilmiş, sakin, kendinden emin gülümsemesi. Bir keresinde anneme onun neden öyle gülümsediğini sormuştum. Cennette olduğu için gülebilir o," demişti annem. Bana kalırsa kıskanıyordu onu. Bir keresinde o Meryem Ana'ya bakarken başının çevresinde küçük kuşlar gibi dönüp duran yıldızlar gördüm. Ama gerçekten gördüm ve komik değil bu. Din de değil. Kitaplarda okuduğum yanılsama bu olsa gerek. Ama o yıldızları gördüm diyorum sana. Bu beni mutlu kılmıştı. Babam bilseydi bana çok kızardı ama o hiçbir zaman sürekli bir şeye bağlanamadı. Her şey boşunaydı onun için. Jim, sen günün birinde esaslı bir konuşmacı olacaksın. İnandırıcı bir sesin var. Şu anda içimden bir kilisede oturuyor olmak geldi. İyi bir şey bu. Konuşmasını bilmek. Konuşarak bize taraftar toplarsan çok başarılı olursun. Mac su fıçısının yanına asılı duran temiz tenekeyi alıp suyla doldurdu ve içti. Gidelim bakalım yemek ısınmış mı? İşçiler sıra oluşturmuşlardı bile. Aşçılar kendilerine uzatılan tenekelere fasulye ve haşlanmış et parçaları koyuyorlardı. Mac ile Jim de kuyruğa girip sıralarını beklediler. "Bütün yiyecek bu kadar mı?" diye sordu aşçı Mac. "Bir öğünlük et ve fasulye daha var ama tuzumuz bitti." Yemeklerini yiyerek yürüdüler. Ağaçların üzerinden parıldayan güneş yere vurmuş, çadırları olduklarından daha derli toplu gösteriyordu. Hurda arabaların yanında London bir grup greviciyle konuşmaktaydı. "Gidelim bakalım neler oluyor," dedi Mac. Arabaların durduğu yola doğru yürüdüler. Radyatörlerin üstü hafif hafif paslanmıştı. Lastiklerin bazıları inikti. Arabaların hepsinde sanki çok uzun zamandır orada duruyormuş gibi bir hava vardı. London eliyle selamladı kendilerini. Selam Mac, nasılsın Jim? İyiyim. Şu hurdalara bakıyorduk. Hangisini yola çıkarabiliriz diye. İçlerinde adam gibi bir tane bile yok. Kaç tane göndermeyi düşünüyorsun? 5 çift kadar. İkişer ikişer, birine bir şey olursa öteki bizimkileri toplayıp alsın diye. London eliyle işaret etti.
Ayrım sonu.